Ayrım 3. İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink, sayfa 19. Ermeni diasporasının kimliğini daha iyi koruyabildiği bölgelerse, şaşırtıcı gelse de daha ziyade Orta Doğu'daki İslam ülkeleri oldu. İran, Irak, Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelerde İslami cumhuriyetlerin tanıdığı kısmi özgürlük ortamı içerisinde tam bir kapalı cemaat yaşantısı sürdüren 1 milyonu aşkın Ermeni, çok sayıda okullarıyla, kiliseleriyle, dernekleriyle batıdaki diasporaya nispet edercesine çok daha dikkat çekici bir biçimde kendi kimliğini korumayı becerebildi. Ama ne yazık ki son 30 yıl içerisinde bölge ülkelerinde yaşanan sıcak savaş ortamlarının verdiği güvensizlikle buradakilerin büyük çoğunluğu da çareyi batıya göçmekte buldu. Bu örnekten bakıldığında şu sonucu çıkarmak mümkün. Batıda kimliklere tanınan geniş özgürlükler ve olanaklar ne yazık ki bir tür kimliklerin erimesini kolaylaştırıcı katalizör işlevi gördü. Doğudaki özgürlük kısıtlamaları ise kimliklerin korunmasındaki inadın belki de baş sebebi oldu. İhtimal ki Müslüman ülkede her gün dinlenen 5 vakit ezan sesi aynı zamanda bir Ermeniye sen bir Ermenisin ve Hristiyansın çağrısıydı ve bu hiç de yabana atılmaması gereken bir uyarıcıydı. Görünen o ki Batı'nın özgürlükler cenneti kimliklerin cehennemine dönüşürken çok kültürlülük adına kimliklere tanınan kolaylıklar ise ne yazık ki bu cehennemin ateşini söndürmeye yetmedi. Ciddi bir kimlik kaybına uğrayan hakkı esirgenmiş Ermeniler bundan böyle kimliğini gerçekleri talep etme inadı üzerinden yaşamaya çabaladı. Gelinen noktada bu inat diaspora Ermeni kimliğinin temel düsturu haline dönüştü. Diasporanın ilk kuşakları için ayakta kalabilmenin, tükenmemenin adı olan bu inat, 3. ve 4. kuşaklarla birlikte gerçekleri dünyaya kabul ettirme çabasına yükseldi. İşte Ermeni diasporasının ruh halini anlatan asıl ifade bu inadın ortaklaşmış halidir. Bu ruhu sürekli tutmak ise Ermeni kimliğini yaşatmanın temel aracı. Dünyanın gerçekleri hala kabul etmemiş olması bir yana Ermeni kimliğini asıl tahrip eden Türklerin bu konuda kıllarını bile kıpırdatacak bir yaklaşım içinde olmamalarıdır. Bu nedenle de Ermeni halkının dramatik hastalığı hala sürüyor. Ermeni kimliğini asıl kemiren ve tüketen de bu sağlıksız ruh halidir. Ermeni kimliğini analiz ederken Türk olgusunun bu kimlik üzerinde oynadığı tarihsel ve güncel rolün hakkını teslim etmek gerekir. Türk olgusu tarihten gelen ve asırlar süren bir arada yaşamanın etkisiyle ister istemez Ermeni kimliğindeki milliyetçi şekillenmenin dış etkeni oldu ve bu dış etken 1915'te yaşananların ardından bugün artık doruk noktasına ulaştı. Bugün Türk ordusu Ermeni kimliğinin şekillenişinde önemli bir rol oynar. Ancak Türk'ü algılamak açısından da diaspora Ermenileri, Ermenistan Ermenileri ve Türkiye Ermenileri arasında ciddi farklılıklar gözükür. Bu üç kesimde travmanın yarattığı hasar ve etki ağır, orta ve hafif olmak üzere değişik yansımalar gösterir. Türkiye Ermenileri halen Türklerle beraber yaşar. Ermenistan Ermenileri Türklere komşudur ama diaspora Ermenilerinin büyük bölümü Türklerden hayli uzaktır. İşte bu Türk'le tanışıklıktaki mesafe kimlikte yaşanan travmayı da farklılaştıran temel nedendir. Diaspora Ermenileri için Türk o tarihte bırakıp gittikleri Türk'tür. O tarih soykırıma uğradığı 1915'tir. O tarih varlık vergisiyle ekonomik soykırıma uğradığı 1942'dir. O tarih kendisine karşı vandalizmin yeni bir versiyonunun yaşandığı 6-7 Eylül 1955'tir. Onun nezdinde Türk hiç değişmezdir. O Türk'le geçmişte nasıl bir birliktelik kurulamadıysa bugün de gelecekte de işbirliği kurulamaz. Ermenistan Ermenileri içinde Türk o tarihteki Türk'tür. Ancak işte şimdi yanı başındadır. İstese de istemese de onunla yarın yan yana yaşamak zorunda. Türkiye Ermenileri içinse Türk zaten birlikte yaşadığıdır. Bu haliyle de Türk olgusu diaspora Ermenileri için ne denli olumsuz etki yaratırsa Türkiye Ermenileri açısından aksi yönde bir etki yaratır. Türk olgusu diaspora Ermenisi için öfkeyi kabartan bir işlev görse de Türkiye Ermenisi için travmayı azaltan bir ilaçtır. Diaspora Ermenileri ile Türkiye Ermenilerinin tarihsel bakımdan Türk ile ilişkilerinde bir farklılık yok. Aynı şeyleri yaşadılar ancak sonrasında Türklerin içinde yaşamak ve Türklerle kurulan diyaloglar beraber yaşamayı becerebilen Türkiye Ermenilerinin kimliğindeki travmayı önemli ölçüde yok edebildi ve ilişkilerin normalleşebileceğini gösterdi. Aynı duruma son zamanlarda Ermenistan'dan Türkiye'ye iş için gelen Ermenistanlıların Türklerle kurduğu diyaloglarda da rastlamak mümkün. Ermeni dünyasında bu travmanın yarattığı farklı etkinin yansımaları her yıl 24 Nisan'da yapılan anma etkinliklerindeki farklı dozlarda görülebilir. Diasporada bu gösteriler Türk bayraklarını yakmaya kadar varan Türkiye aleyhindeki sert anma toplantılarıyla, Ermenistan'da ise çoluk çocuk herkesin sessiz bir şekilde soykırım anıtına gidip vakur bir şekilde çiçek bırakmasıyla gerçekleşir. Türkiye Ermenileri ise isteseler de istemeseler de en garipleri. Ne bir anıtları var ne de 24 Nisan'ı anabilecek takatleri. Tüketilen miras, tarihsel ilişki. Ermeninin ve Türk'ün birbirleriyle ilişkileri ve birbirlerinden etkileşimleri öyle iki kelime ile geçiştirilecek bir sıradanlıkta olmadı. Asırlar süren ilişkilerinde birbirinden alınan o kadar çok iyi ve kötü kimlik donanımları söz konusu oldu ki, kimi zaman davranış biçimlerinde birini diğerinden ayırmak hali güçleşir. Yaşanılan birliktelik öylesine derin ki, bu birlikteliğin bozuluşunu ihanet olarak tanımlamaya, her iki tarafında karşılıklı bir argüman olarak kullanmasına şaşırmamalı. Ermeni milletini sadık millet olarak adlandıran, ancak daha sonra ihanet ettiklerini iddia eden Türk görüşü karşısında Ermeniler de 1915'te yaşananları salt bir halkın topluca imhası olarak yorumlamaz, bunu aynı zamanda asırlar süren ilişkiye ihanet olarak algılar. Farklı kültürlerin bir arada yaşaması, başlangıcından beri Anadolu toprakları üzerinde sürekli tanık olduğumuz bir olgu. Ne var ki bu olgu her zaman başarılı bir süreç izlemedi. Bugün hemen her kesimce eskiden bir arada çok iyi yaşardık söylemi sıkça dile getirilen duygusal bir nostalji olsa da bunun gerçeği tam manasıyla yansıttığını söylemek güç. Osmanlı'nın milletler sistemi içinde Müslüm ve gayrimüslimlerin yaşam biçimleri ve birbirleriyle ilişkileri kompartman sistemi olarak adlandırabileceğimiz bir düzen içinde gerçekleşirdi. Kompartmanlar birbirlerinden nispeten bağımsızdı. Bunların kendi gelenek ve göreneklerine göre eğitim, kültür, sosyal boyut ve hukuklarını yaşayabilmeleri sistemin ilk ve adaletli ayağını oluştururken, birbirleriyle ilişkilerinde ve kamusal alanlarda ise hiyerarşik bir farklılığın her zaman mevcut olması sistemin ikinci ve adaletsiz ayağını oluştururdu. Kompartmanlar arasında yaşam biçimi ve kalitesi açısından farklılıklar olsa da herkes halinden memnun görünüyordu. Bugünden bakınca haksızlık olarak nitelendirebileceğimiz ayrıcalıklar o zaman pekala sineye çekilebiliyordu. Örneğin Müslümanların kamusal alanda gayrimüslimlerden birçok ayrıcalıkları vardı. Bir gayrimüslimin asla ata binemeyeceği, kaldırımdan yürüyemeyeceği, aynı kıyafeti giyemeyeceği, evlerin cumbalarının bir diğerinin önüne geçemeyeceği, minarelerin kilise çanlarından daha yüksekte bulunacağı gibi farklılıklar tarihçilerin verdiği örneklerdir. Ancak tüm bunlar kamusal alanda bir eşitsizliğin var olduğunu gösterse de kompartman içindeki özgürlüklerin hatırına sorun edilmeyen ayrıntılardı. En azından kompartmanlar salt bu farklılıklar nedeniyle aralarında ciddi çatışmalar yaşamamışlardı. Türk ve Ermeni kaynakları Fatih'ten 17. yüzyılın yarısına kadar kompartman sisteminin iyi işlemediğini gösterecek önemli kırılma ya da çatışma noktalarından bahsetmezler. Çünkü önemli bir sorunun çıkması için herhangi bir nesnel gerekçe zaten gözükmüyordu. Aksine sistemin iyi yürümesinin temel nedeni olan padişah-patrik ilişkisi alanın da verenin de pek memnun olduğu bir seyirdeydi. Diğer bir deyişle herkesin halinden memnun olduğu ama birbirinden memnun olup olmadığının sorun edilmediği bir süreçti Osmanlı'daki kompartman sisteminin Tanzimat öncesi dönemi. Fransız ihtilaline daha çok vardı ve ortalıkta özgürlük, adalet ya da eşitlik gibi kışkırtıcı kavramlar da dolaşmadığına göre o süreçte halk için padişahın kulu olmakla patriğin kulu olmak arasında bir şey fark etmiyordu. Fatih'in koca imparatorluk bünyesinde yarattığı bu dingin kompartman sistematiği Tanzimat dönemine kadar birkaç asır sürdü. Tanzimat'la birlikte her kompartman İçine yeni yapılanmalar dahil oldu. Bu tarihten itibaren artık koca imparatorlukta ne padişah yalnızdı ne de patrik. Padişahın bir meşrutiyet meclisi, patriğin de bir Ermeni milleti cismani meclisi vardı. Ülke Tanzimat fermanıyla bir anayasaya kavuşurken Ermeni milleti de Ermeni Milleti Nizamnamesi başlığı adı altında kendi anayasasıyla buluşuyordu. Her ikisi yine hiyerarşinin başında olsalar da erk giderek dikey bir akışla aşağıya doğru dağılıyordu. Ne var ki artık imparatorluk genelinde idari gücünü yitirmekte olan padişahlık sistemi kendi varlığını koruyamadığı gibi farklı kompartmanlarının haklarını da koruyamaz bir noktaya geliyordu. Tanzimattan sonra ne halinden memnun olma ne de birbirinden memnun olma kaldı. Çünkü Tanzimat sonrası dönem kompartmanların yavaş yavaş çözüldüğü ve farklılıkların birbirine dolaştığı bir süreç oldu. Gelinen noktada kompartmanlar bir bir baş kaldırıp bağımsızlıklarını kazanarak imparatorluk vagonundan koptular. Bunlar arasında kopmayı en son yeltenen ise Ermeniler oldu. Osmanlı gücünü yitirdikçe kompartmanlar arasındaki ilişkileri ve güvenliği kontrol edemedi. Nitekim Osmanlı'nın son 200 yılı özellikle gayrimüslim milletlerin haksız vergi alındığına, köylerinin basıldığına, kızlarının kaçırıldığına dair sürekli padişaha yakındıkları bir zaman dilimiydi. Ne var ki saltanat artık bu insanların güvenliğini sağlayamamaktaydı. İşte bu süreçte başladı yabancı ülkelerin gayrimüslim milletlerin haklarını kollama gayreti. Berlin Anlaşması'nda Ermenilerin şikayetlerinin zikredilmesi, onlara reform yapılacağı sözlerinin verilmesi Ermeni sorununun da başlangıç noktasını oluşturdu. Artık Osmanlı padişahına güvenini yitiren ve kendi güvenliğini başka ülkelerin müdahalesinde ya da bağımsızlığında arayan bu tebaa-ı sadıka için yeni bir çırpınış söz konusuydu. Sonuçta da bugün Ermeni dünyasının Ermeni soykırımı olarak kabul ettiği, Türkiye'nin ise Ermeni tehciri olarak anlatmaya çalıştığı o büyük kırılma noktası yaşandı. Anadolu toprakları üzerinde yaşayan 2 milyonu aşkın Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğu 1915 yılında çıkarılan tehcir kanununun uygulanmasında örgütlü veya örgütsüz olaylarla kırıldı. Ermenilerin büyük bölümü öldü, önemli bir bölümü daha sonra Türkiye haritası dışında kalan sınır ülkeleri, oradan da diasporaya göçürüldü. Bir bölümü ise Hristiyanlıktan İslamiyet'e ihtida ettirilerek yaşayan kayıplara dönüştürüldü. Resmi Türk dizi Ermenilerin sadece Anadolu'nun belli ki bir kesiminden tehcir edildiklerini, özellikle Erzurum-Van bölgesinde Ruslarla işbirliği yapmak ihtimali bulunan Ermenilerin o bölgelerden sürüldüklerini zikretmeye çalışsa da bu doğruyu yansıtmaz. Ermeniler Anadolu'nun hemen her bölgesinden sürgün edildiler. İstanbul'da Ermenilere hiç dokunulmamıştır söylemi de olumlu manada bir yorum sayılamaz. Anadolu'da 1915'in Mayıs ayında başlayan tehcirden önce 24 Nisan'da İstanbul'dan başlayan bir operasyonla bir gecede Ermeni milletinin önderleri, aydınları birer birer toplandılar ve sonları meçhul bir belirsizliğe gönderilip yok edildiler. Mayıs ayındaki tehcirin İstanbul'da da uygulanamamasının temel nedeni ise konsoloslukların ve elçiliklerin çok gözünün önünde olmasıydı. Sonuç olarak şu tespiti tartışmasız dile getirmek bir insanlık borcudur. Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği savaş ortamından da yararlanarak Ermeniler yerlerinden, yurtlarından edildi ve Ermeni tarihçilerin deyişiyle Anadolu topraklarından kökleri kazınmaya çalışıldı. Sonuçta da Lozan tutanaklarına göre 170 bini Anadolu'da, 130 bini de İstanbul'da olmak üzere Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne sadece 300 bin civarında Ermeni intikal edebildi. Ermeniler artık millet değil, yeni tanımlanmalarıyla ekalliyetti. Bu kavram bir süre sonra azlıka, daha sonra da azınlığa dönüşüyordu. Lozan Anlaşması'nın azınlıkların korunmasına yönelik 37-45. maddeleri tamamıyla Osmanlı'dan arta kalan gayrimüslim milletlerin yeni rejim içinde nasıl bir hukuk içinde yaşayacaklarını düzenliyordu. Lozan Anlaşması'nın söz konusu maddeleri bir tür azınlıkların anayasası niteliğindeydi. Bu maddeler tamamıyla onların korunmasına yönelik hukuksal metinlerdi. Bu maddeler bugün birçoklarının iddia ettiği gibi azınlıklara çoğunluktan ayrıcalıklı bir takım haklar vermiyor, sadece çoğunluğun sahip olduğu hakların aynısını azınlıkların da yaşayabileceğini garanti altına alıyordu. Ne var ki Lozan'daki haklar da Ermenilerin Cumhuriyet dönemindeki varlıklarının giderek azalmasını engelleyemedi. Lozan'ı bozan yine devletin ta kendisi ve onun uygulamaları oldu. Şu bir gerçek ki Cumhuriyet tarihi boyunca Ermeniler de diğer gayrimüslim azınlıklar gibi sürekli bir güvenlik sorunu olarak algılandı. Onlara bir tür sen farklısın ama doğuştan haksızsın. Bu ülkede yaşayabilirsin ama olduğun durumdan da ileri gitmeyesin. İyileşmeye, sağlığına kavuşmaya, gelişmeye, çoğalmaya yeltenmeyesin. Bu halde yaşayabildiğin kadar yaşa ve zaman içinde kendi halinde azalarak tüken muamelesi yapılarak sürekli negatif ayrımcılık uygulandı. Azınlıkların varlığını sürekli olarak bir tehdit olarak algılayan zihniyetin politikası, Cumhuriyet tarihi boyunca hangi siyasal iktidar iş başına gelirse gelsin hiç değişmedi. Çünkü bu yöndeki politikalara siyasal iktidarlar değil, devletin derin iktidarı yön veriyordu. Devletin derin defterine bir kere kazınmıştı. Azınlıklar çoğalmamalıydı. Tüm uygulamalar bu hedefe yönelik olmalıydı. Bu da zaten kendiliğinden azınlıkların azalması sonucunu getirecekti. Sonuçta arzu edilen başarıldı. Cumhuriyetin başında 300 bin olan Ermeni nüfusu bugün artık 50-60 binli sayılara düştü. Bugün Türkiye Ermenileri 40 civarındaki kilisesiyle, 17 okuluyla, 50'ye yakın vakfıyla, 20'yi aşkın derneğiyle 4000 yıllık kadim bir millet varlığını dinsel minik bir cemaate indirilmiş haliyle yaşatmaya çabalamaktadır. Ve halen Türkiye'deki azınlık bugün ne Lozan'ın tarif ettiği azınlık ne de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tanımladığı yurttaştır. Bu azalmanın periyodunu bozuk bir musluğun tekleyen damlalarına, ince sızıntısına ve zaman zaman da fışkırarak boşalmasına benzetmek pekala mümkün. Azalmanın fışkırdığı durumlar, azınlıklara yönelik derinlerde gizlenen azaltma politikasının artık gün yüzüne çıktığı süreçler de oldu. 1942 Varlık Vergisi dönemi, 1955'teki 6-7 Eylül olayları, 1964 mübadelesi gibi kırılma noktaları azalmanın fışkırdığı durumlardı. Askeri darbelerin öncesi ve sonraları, milliyetçi cephe hükümetlerinin bürokratik baskılarının çoğaldığı zamanlar, Asala, Karabağ ve Kürt sorununun yol açtığı uzun soluklu gergin dönemlerse, yine azınlık psikolojisinde oluşturdukları güvensizlik duygusu nedeniyle, başından beri devam eden azalmanın ince sızıntısının kalınlaştığı dönemler oldular. Damla damla azalış ise başlangıcından günümüze zaten süren bir olgu oldu, musluk hiç tamir edilmedi. Ermenilerin yeterli derecede sayısının azaldığının en büyük belgesini ise yine Yargıtay bir kararında verdi. Belge yayınlarında çıkan Vahang Dadriyan'a ait Jenosit adlı kitabın Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından toplatılıp yargılanmasından sonra Yargıtay'ca verilen beraat kararında açıklanan şu gerekçe, beraat kararının aksine bakın nasıl ağır bir hüküm içeriyordu. Zaten ülkemizde kışkırtılacak sayıda Ermeni kalmamıştır. Azınlıkların sadece ve sadece güvenlik konsepti içerisinde değerlendirildiğinin en güvenilir verisi ise ilköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarıdır. Bu eğitim sürecinde Türkiye'de yaşanan farklılıkları öğrencilere bir zenginlik kavramı içerisinde öğretebilecek hayat bilgisi, sosyal bilgiler, çevre bilgisi, yurttaşlık bilgisi gibi dersler bulunmasına rağmen bu ders kitaplarının hiçbirinde birlikte yaşanılan bu insanları anlatan, tarif eden ya da onların varlığına değinen bir ünite yer almaz. Alfabede bile ötekinin ismi rastlanmaz. Sürekli ya Ali topu Ayşe'ye at ya da Ayşe topu Ali'ye. Bu isimler bir kez olsa dahi topu ne Hagop'a ne Delal'e ne Hristo'ya atar. Sokakta, mahallede, çevrede ya da hayatta bu insanlar hiç yoktur. Sadece ve sadece bir tek ders kitabı değinir azınlıklara. Lise Milli Güvenlik ders kitabı. Adı üzerindedir. Milli Güvenlik. Askeri eğitimcilerin okuttuğu bu ders kitabının Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan oyunlar ünitesinin bölücülük faaliyetleri bölümünde zikredilir. Azınlıklar ve şu çelişkili cümlelerle tarif edilirler. Hangi dinden ya da ırktan, Rum, Ermeni vesaire olursa olsun herkes Türk vatandaşı kabul edilmekte ve kanunlar önünde eşit muamele görmektedir. Bu durum 1924, 1961 ve 1982 anayasalarımızda da teminat altına alınmıştır. Türkiye'de %95'in üzerinde büyük bir çoğunluk binlerce yıldır aynı kaderi paylaşmakta, aynı kültür ve amaç içerisinde yoğrulmaktadır. Bu paragraf şunu gösterir ki %95 dışındaki azınlıklar aynı kaderi paylaşanlar değildir. Bir üst cümlede anayasaya da işaret ederek azınlıkları yurttaşlık potasında eşitleyenler bir sonraki cümlede ayırırlar. Böylesi bir anlatım ise Türkiye'de azınlıkların nasıl görüldüklerini ve bu zihniyetin genç beyinlere nasıl dikte edildiğini çok net gösterir. Azınlıkların çoğunluklarca bir güvenlik sorunu olarak algılanmaları, azınlıklarda da geleceğe güven içinde bakamama sendromu yaratmış durumdadır. Bu tür bir güven bunalımı ülkeyi terk edip gitmeye yol açtığı gibi kalanlar açısından da sağlıksız bir ruh hali yaratmakta, her an gelebilecek herhangi bir tehdidin varlığıyla yaşamayı alıştırmaktadırlar. Yaşlı Ferman Dayı'nın öyküsü bu güvensiz yaşamın ibretlik vesikasıdır. Marmara Eylesi'nde deniz kenarındaki yazlığını bahçesinde bol bol domates, biber, mısır, ay çekirdeği yetiştiren ama bir tek ağaç ekmeyen Ferman Dayı soranlara bunun nedenini şu cümlelerle açıklar. Dikmem arkadaş, yaşantımın her anında her gittiğim yerde ağaç diktim ama meyvelerini başkaları yedi. ben yiyemedim. Onun için burada artık ağaç dikmiyorum. Günübirlik kendi yiyeceğim sebzemi yetiştiriyorum, o kadar işte. Yurttaşını güvenlik konsepti içerisinde değerlendiren devlete karşı kendini güvensiz hisseden yurttaşın bu ruh hali, durumun vehametini yeterince anlatmaktadır. Türk ulusal kimliğinin temel harcı Ermeni paranoyası. Derin devletin aynı zamanda toplumun derinliğini de serpiştirdiği azınlık düşmanı tutum meyvesini her zaman verdi ve başından beri azınlıkların ötekiler hem de haksız ötekiler konumunda algılanmaları toplumun ortak bilincine yerleştirildi. Özellikle de Ermeniler. Tarihten gelen o büyük Ermeni tabusunun da bellek altındaki ürperti veren işleviyle azınlıklar arasında da azınlık konumuna düşürülerek neredeyse tüm toplumun ortak düşmanı haline dönüştürüldü. Uzun yıllardan beri Türkiye'ye yönelen her tehditin ardında bir Ermeni parmağı aranması ve topluma bu haliyle kabul ettirilmeye çalışılması durumu pek güzel açıklar. Kimi zaman sol örgütlerin ardındaki ve içindeki güçlerin Ermeniler olduğu açıklandı. Kimi zaman Kürt sorununun aslında Ermeni sorunu olduğu iddia edildi. Hatta son Hizbullah cinayetlerinin faturası da Hizbullah'ın beyni Sülhattin Ürük adlı bir Ermeni dövmesidir şeklindeki o veciz açıklamayla yine Ermenilere kesildi. Böylece de sorunlar ya gizlenmiş ya da saptırılarak Ermenilere ihale edilmiş oldu. Hakkını vermek gerekir ki bu işlerin kotarılması için derin devletin yanı başında bir de derin medya vardı. Derin medya için Ermeni kelimesini halkın dilinde küfüre dönüştürmek hiç de zor değildi. Ermeni piçi, Ermeni dölü gibi hakaretler günlük lügate dönüştürüldü. Ermenilere karşı beslenen bu hezeyanın aslında ciddi bir paranoyadan kaynaklandığı kuşku taşımaz. Üstelik de bu paranoyanın tarihsel kökleri hayli derin, bizzat tarihin kendisi paranoya yüklü. Paranoyanın tarihi izlerini ilk ele veren ise toprak kaybı sendromu. Bugün dahi varlığını sürdüren ve her seferinde dillendirilen Ermeniler topraklarımızı istiyor sendromu esas olarak tarihte olan biteni de açıklayabilecek en belirgin neden. Osmanlı'nın duraklama döneminden itibaren başlayan toprak kaybı aynı zamanda Osmanlı'dan koparak bağımsızlaşan halklarla birlikte bir dirliğin ve düzenin de kaybıydı. Sonuçta Osmanlı İmparatorluğu onca asırlık düzenini bu halkların varlığında somutlaşan bir düzenle sağlayabildi. Halkların ayrılmasıyla birlikte ise parçalanan ve eksilen düzeni yenilemeye gücü yetmedi. Balkanlarda kopan halklar bir yanda, güneyde Arap halkları diğer yanda birbirini peşi sıra izleyen parçalanmalardı. Sürekli kan kaybetmek imparatorluğun neredeyse artık kaçınılmaz kaderiydi. İmparatorluk giderek büzülüyor, Anadolu ile sınırlı bir alana doğru çekiliyordu. Unutulmaması gereken bir noktada bu çekilmenin salt bir toprak küçülmesi olmadığı, aynı zamanda demografik yapıda da o dönemlerin kaderini belirleyen sürekli ve hareketli bir içe doğru çekilen göçün yaşandığıdır. Her kaybedilen toprak parçası ile birlikte içe doğru çekilen yeni bir Müslüman Türk göçü yaşanması Anadolu içerisindeki nispi düzenin ve dinginliğin bozulmasının da temel nedeniydi. İşte böylesi bir süreçte Anadolu'da yaşayan halklardan biri de Osmanlı'nın son gayrimüslim milleti Ermenilerdi. Anadolu'nun en yerleşik halklarının başında gelen ve yerleşik millet olma vasıflarıyla da Anadolu'nun motor gücü olarak kabul edilen Ermenilerin tüm bu yaşananlardan etkilenmemesi elbette olanak dışıydı. Tarihçiler Anadolu'nun en son uyanan ama en büyük zararı gören milletinin Ermeniler olduğunu belirtir ve Ermenilerin uğramış olduğu bu yıkımı Osmanlı'dan kopan tüm halkların toplumunun bedelini ödemiş olmakla izaha çalışırlar ki bu pek de haksız bir anlatım tarzı sayılmaz. Toprak meselesi ele alındığında her şeyden evvel teslim edilmesi gereken hakikat şu: Ermeniler Anadolu topraklarına sonradan gelmediler. Kimi kaynaklara göre 4000 yıldan beri bu topraklarda yaşıyorlardı ve yerleşik bir toplum olarak büyütken vasıflarıyla bu topraklarda köklü bir uygarlığın da devamlılığıydılar. Yarattıkları uygarlık ise içerik açısından hem zengindi hem de estetik. Zanaatkar ve sanatkardılar. Doğulu ama batıya yatkındılar. Ermeniler bu vasıflarıyla Anadolu denilen coğrafyanın temel taşlarından hatta motor güçlerinden biriydi. Bir diğer deyişle onları bu toprağın tayipkârı olarak değerlendirmemek, toprağın kendisi olarak algılamak daha doğru. Bu konuda anlatılmak istenenin daha geniş ayrıntılarını çalışmamıza eklenen meşhur Ermeni konferansında sunduğumuz Su Çatlağını Bulanda başlıklı tebliğde bulmak mümkün. Bugün dahi Ermenilerin Ararat, Ağrı Dağı sevdasından bahsedenler bu sevdayı bu topraklara göz koymayla tercüme etmeye çalışırlar. Oysa Ararat'ın Ermeni dünyasında oynadığı o simgesel rol doğru algılanmalı. Bu simge sadece Ermeni halkının kaybettiği toprağa değil, bir halkın kaybettiği toprakla bütünlüğüne olan hasretidir. O nedenle bu hasreti sadece bir toprak ya da dağ parçasına olan özlem olarak tanımlamak yetersiz kılır. Ermeni halkı için Ararat'ın yaydığı gölge Ermeni halkının 4000 yıllık varlığını simgeler. Nuh Nebi'den beri sonsuz bir varoluşun zirvesidir. Sadece geçmiş değil, aynı zamanda gelecektir. O hasretin bittiği yerde kimliğin de biteceği sanılır. O nedenledir ki diasporadaki tüm Ermeni okullarında, kiliselerinde, kulüplerinde, derneklerinde ve hemen hemen her Ermeni evinde bir Ararat görseline ya da amblemine rastlamak mümkün. Ermeni şarkıları ve şiirlerinin önemli bir bölümü hep Ararat'tan yankılanır. Ararat bugün Ermeni dünyası için sadece Yerevanlıların her sabah gözlerini onunla açtıkları bir uzaklık değil, dünyanın beş kıtasındaki Ermenilerin duvarlarına astıkları bir yakınlıktır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 30.